Dördüncü ayrım.
O odadan çıkarken Lord Henry'nin o ağır göz kapakları kapandı, düşünmeye koyuldu. Muhakkak ki onu pek az kişi Dorian Gray kadar ilgilendirmişti. Öyleyken gene de delikanlının başkasına delicene tapınması onun ne zerre kadar canını sıkıyordu ne de bir kıskançlık uyandırıyordu. Hoşuna bile gidiyordu. Böylece Dorian daha ilgi çekici bir inceleme konusu haline geliyordu. Eskiden beri doğa bilim yöntemlerine bayılırdı ama bu bilimin basma kalıp inceleme konuları ona pek uydurma, pek önemsiz görünmüştü. Bunun içinde başkalarını kesip biçmeyi bitirdiğine göre kendini kesip biçmeye başlamıştı. İnsan yaşantısı bir bu araştırmaya değer görünüyordu ona. Bunun yanında başka hiçbir şeyin değeri kalmıyordu. Evet, çok doğruydu. İnsan yaşantıyı acı sevinç denen cadı kazanı içinde seyrederken yüzüne camdan maske takamaz, beynini kükürt dumanlarından koruyamazdı. Böylece de korkunç imgelerle, biçimsiz düşüncelerle bulanırdı. Öyle incecik zehirler vardı ki özelliklerini tanıyabilmek için insanın bunlarla hastalanması gerekirdi. Öyle tuhaf hastalıklar vardı ki insan bunları öğrenmek isterse onları geçirmesi gerekirdi. Öyleyken gene de ne büyük ödül görürdü. Bütün dünya insanın gözünde ne de güzelleşirdi. Tutkunu, o acayip mantığını, kafanın renkli duygu yaşantısını tanımak, bunların nerede birleştiklerini, nerede ayrıldıklarını, hangi noktada bağdaştıklarını, hangi noktada çatıştıklarını görmek. Çok zevkli bir şeydi bu. Neye mal olursa olsun ne önemi vardı ki? İnsan bir duygu uğruna ne verse azdı. Biliyordu. Bu düşünceyle sarı akik gözlerine bir ışıltı geldi. Evet, biliyordu ki Dorian Gray bu apak kıza onun bir takım sözleri, ahenkli bir biçimde söylenmiş ahenkli sözler, yüzünden yönelmiş, karşısında tapınırcasına yerlere kapanmıştı. Büyük ölçüde bu delikanlı onun kendi yaratısıydı. Vaktinden önce olgunlaştırmıştı onu. Bu da bir şeydi. Sıradan insanlar beklerlerdi ki yaşayın gizlerini açıklasın. Az kişiye, seçme kişilere ise bu gizler perde sıyrılmadan önce belli olurdu. Kimi vakit sanatın etkisiydi bu. Başlıca da edebiyat sanatının, çünkü edebiyatın tutkularla, kafalarla yakından alışverişi vardı. Yalnız ara sıra da sanatın yerini karmakarışık bir kimse alır, onun işini kendi görürdü. O da gerçekten kendine göre bir sanat eseriydi. Çünkü şiir gibi, heykel gibi, resim gibi yaşamın da inceden inceye işlenmiş şaheserleri vardı. Evet, delikanlı vaktinden önce olgunlaşmıştı. Daha ilk yazdayken ekinlerini biçiyordu. Damarlarında gençliğin tutkusu atıyordu ama ona bir ağırbaşlılık da gelmeye başlamıştı. Onu seyretmek bir zevkti. O güzel yüzüyle, o güzel ruhuyla insanın hayran olunacağı bir şeydi. Bu iş nasıl bir sona varacaktı? Nasıl bir sona varması beklenirdi? Bunun önemi yoktu. Bir geçitte ya da oyunda hoş kişiler vardır. Sevinçleri bize uzak görünürse de üzüntüleri güzellik duygumuzu uyandırır. Yaraları da kızıl güller gibidir. Bu delikanlı da onlardandı işte. Ruhla ten, tenli ruh. Ne bilinmezlikler dolu şeylerdi bunlar. Ruhun hayvan yanında vardı, tenin de yüceldiği oluyordu. İstekler incelebiliyor, ruh da aşağılık bir hal alabiliyordu. Tenin içgüdüsünün nerede sona ereceğini ya da vücudun içgüdüsünün nerede başlayacağını kim bilebilirdi ki? Sıradan ruh bilimcilerin kesen kes tamlamaları ne kadar yalın kattı. Öyleyken gene de çeşit görüşlerin ileri sürdükleri arasında karar vermek de ne zordu. Ruh günahın evine yerleşmiş bir gölge miydi? Yoksa Giordino Bruno'nun düşündüğü gibi ten gerçek ruhun içinde miydi? Ruhun maddeden ayrılması anlaşılmaz bir şeydi. Ruhun maddeyle birleşmesi de öyle. Merak etmeye başladı. Acaba ruh bilimi yaşayımın en ufak kımıltısını bile bize aydınlatıverecek kesin bir bilim haline getirebilecek miydik? Şimdiki halde biz kendimizi hep yanlış anlıyorduk. Başkalarını da pek seyrek. Bir şeyi denemiş olmanın ahlak yönünden hiçbir değeri yoktu. İnsanların yaptıkları yanlışlıklara verdikleri attan başka bir şey değildi bu. Ahlakçılar genel olarak bunu bir çeşit uyarma gibi görmüşler. Kişiliğin oluşmasında ahlak yönünden bir etkisi olduğunu ileri sürmüşler. Ne yapmamızı öğreten, nelerden kaçınmamızı gösteren bir şeymiş gibi göklere çıkarmışlardı. Gel gelelim denemede itici bir güç yoktu. Vicdan gibi bunun da çok az bir eylem gücü vardı. Gerçekten kanıtlanabilen tek şey şuydu. Geleceğimiz de geçmişimiz gibi olacaktı. Bir kez tiksine tiksine işlediğimiz günahı ondan sonra defalarca seve seve yapacaktık. Artık açıkça görüyordu ki deneme yolu tutkuların bilimsel çözümlenmesine ulaşmak için tutabileceğimiz tek yoldu. Muhakkak ki Dorian Gray de elinin altında bir inceleme konusuydu. Pek de zengin, verimli sonuçlar vereceği benziyordu. Onun şu Sybil Vane'e karşı birdenbire kapıldığı delice aşk hiç de yabana atılır bir ruh olayı değildi. Belliydi ki merakın bunda büyük payı olmuştu. Bir yandan merak, bir yandan da yeni yeni şeyler deneme isteği. Yalnız gene de basit bir tutku değildi, oldukça karmaşık bir tutkuydu. Bunun içinde delikanlılığın doğrudan doğruya şehvet içgüdüsünden gelen şey, imgeleme işlemesiyle biçim değiştirmiş öyle bir şeye dönüşmüştü ki oğlanın kendisine bile şehvetten uzak bir şey gibi görünüyordu. Bundan dolayı da daha tehlikeliydi. Bize en zorlu biçimde kendine köle eden tutkular, kökenleri bakımından kendimizi aldattığımız tutkulardı. Bizim en zayıf dürtülerimiz niteliklerini bildiklerimizdi. Sık sık öyle olurdu ya. Başkaları üzerinde deneme yapıyoruz sanırken gerçekte kendimiz üzerinde deneme yapardık. Lord Henry oturmuş bunları düşünürken kapı vuruldu. İçeri uşağı girdi. Akşam yemeği için giyinme saatinin geldiğini hatırlattı. Lord Henry kalktı, sokağa baktı. Gün batışı karşıki evlerin pencerelerini kızıl bir altına bürümüştü. Camlar kızmış maden gibi parlıyordu. Gökyüzü solmuş bir gül gibiydi. Arkadaşının ateş rengi genç yaşantısını düşündü. Bu iş nasıl bir sona erecek acaba diye merak etti. Gece saat yarıma doğru eve döndüğünde baktı masanın üzerinde bir telgraf duruyor, açtı. Dorian Gray'den de Sibyl Vane'le nişanlandığını bildiriyordu. Bölüm 5. Kız o külüstür oturma odalarındaki tek koltukta odaya süzülen keskin ışığa dönük oturan solgun yüzlü yorgun görünüşlü kadının kucağına başını gömmüş. "Aa anneciğim, anneciğim öyle mutluyum ki," diye fısıldıyordu. "Öyle mutluyum ki bundan dolayı sen de mutlu olmalısın." Bayan Vane göz kırptı. Deri ilaçlarından ağarmış o incecik ellerini kızının başına koydu. "Mutlu mu?" dedi. "Ben ancak senin oyununu seyrederken mutlu oluyorum Sibyl. Oyunlarından başka bir şey düşünmemelisin sen. Bay Isaac bize karşı çok iyi davrandı. Kendisine para da borçluyuz." Kız başını kaldırıp baktı surata. "Param anne," diye aykırdı. "Paranın ne önemi var? Aşk paradan da üstündür. Bay Isaac borçlarımızı ödememiz, James'i doğru dürüst giydirebilmemiz için peşin 50 lira verdi bize. Bunu unutma Sibyl, 50 lira hayli paradır. Bay Isaac büyük iyilik etti bize." Kız ayağa kalkarak pencereye doğru gitti. "Hiç de kibar bir adam değil o anne. Benimle öyle konuşuyor ki tiksiniyorum." Yaşlı kadın kavga eder gibi "o olmasaydı ne yapardık bilmiyorum," dedi. Sibyl Vane başını arkaya atarak bir kahkaha koyuverdi. "Ona gerek kalmadı artık anne. Güzel prens düzenliyor bizim yaşantımızı şimdi." Durdu. Kanını bir kızıllık bürüdü. Yanaklarına da vurdu. Dudaklarının yapracıkları hızlı bir solukla aralandı. Titredi. Ilık bir tutku yeli kızı baştan aşağı yaladı geçti. Giysisinin incecik kıvrımlarını kımıldattı. "Onu seviyorum." Buna papağan konuşur gibi karşılık geldi. "Deli kız." Yalancı elmaslar takmış kanca gibi parmakların sallanması bu sözlere bir kabalık veriyordu. Kız gene bir kahkaha attı. Sesinde kafeste bir kuşun sevinci vardı. Gözleri havadaki ezgiyi kaptı, ışıklarla yansıttı. Sonra gizlerini saklamak ister gibi bir ara kapandılar. Açıldıklarında üzerlerinden bir düşün sisi geçmişti. İnce dudaklı akıl o eski koltuktan konuştu. Ona ayağını tetik almasını dokundurdu. Sağduyu adını takınan yazarın o korkaklık kitabından parçalar okudu. Kız dinlemiyordu. Tutkunluk hapishanesinde özgürdü. Prensi, güzel prensi onun yanındaydı. Kız onu karşısında canlandırması için anıya seslenmişti. Onu aramaya ruhunu yollamış, o da onu alıp getirmişti. Öpüşü dudaklarında yanıyordu. Göz kapakları onun soluğuyla sıcacıktı. Bunun üzerine akıl yöntemini değiştirdi. Araştırıp soruşturmadan söz etti. Bu delikanlı zengin olsa gerekti. Öyleyse evlenmeleri düşünülebilirdi. Kızın kulağının kalkısına yaşantı kurnazlığının dalgaları çarpmaya başladı. Ustalık okları yanından uçuyordu. O ince dudakların oynadığını görüyor, gülümsüyordu. Birden konuşmak gereğini duydu. Sözlerle dolu sessizlik onu sıkıyordu. "Anne, anne," diye haykırdı. "O beni niye böylesine seviyor? Ben onu niye sevdiğimi biliyorum. Onu seviyorum çünkü aşkın nasıl olması gerekiyorsa o da tıpkı öyle. Peki o bende ne buluyor? Dengi değilim ben onun. Öyleyken kendimi ondan öylesine aşağı görmekle birlikte gene de niçin bilmiyorum, utanmıyorum ondan. Koltuklarım kabarıyor, müthiş koltuklarım kabarıyor. Sen de babamı benim güzel prensi sevdiğim gibi mi severdin anne?" Yaşlı kadın yanaklarına sıvanmış kaba düzgünün altından sapsarı kesildi. Kuru dudakları bir acının kıvrıntısıyla büküldü. Sibyl ona doğru atıldı, kollarını boynuna doladı, öptü. "Bağışla beni anne, biliyorum babamdan söz etmek acı veriyor sana. Yalnız sen onu çok severdin de onun için acı duyuyorsun. Böyle üzgün üzgün bakma bana. Sen bundan 20 yıl önce ne kadar mutluysan ben de şimdi öylesine mutluyum. Ah bırak, hep mutlu olayım." "Yavrum, aşık olmayı düşünecek yaşta değilsin sen daha. Sonra bu delikanlıyı tanıyor musun ki? Adını bile bilmiyorsun. Hiç yakışık almayacak bir iş bu. Hele James'in Avustralya'ya gitmek üzere olduğu şu sırada. Düşüneceğim öyle çok şey var ki senin de daha düşünceli davranmanı beklerdim diyebilirim. Neyse, daha önce de dediğim gibi zenginse..." "Ah anne, anne, bırak mutlu olayım." Bayan Vane kızına şöyle bir baktı. Oyuncuların huy edindikleri yapmacık bir tiyatrovari halle ona sarıldı. Bu sırada kapı açıldı. Taraz taraz kumral saçlı bir delikanlı içeri girdi. Tıknaz yapılıydı. Elleri ayakları iri iriydi. Davranışları da biraz abul labut. Ablası gibi görgülü değildi. Kardeş olduklarına insan pek inanamazdı. Bayan Vane gözlerini ona dikti. Gülümsemesini derinleştirdi. Kafasında oğlunu bir dilenci kalabalığında yükseltti. Tableau'nun çekici olduğunu biliyordu. Oğlan iyi yürekli bir homurdanışla, "Öpücüklerinden birkaçını da bana saklayabilirsin Sibyl," dedi. Sibyl, "Aa, sen öpülmekten hoşlanmazsın ki Jim," diye aykırdı. "Korkunç kocamış bir ayısın sen." Koştu geldi, kardeşine sarıldı. James Wayne ablasının yüzüne sevgiyle bakıyordu. Gel seninle yürüyüşe çıkalım Sybil. Şu korkunç Londra'yı bir daha görecek miyim bilmiyorum. Görmek de istemiyorum valla. Bayan Wayne içini çekerek şatafatlı bayağı bir tiyatro giysisini alıp yamamaya koyulurken böyle kötü şeyler söyleme oğlum diye mırıldandı. Oğlunun da aralarına gelmemesine üzülmüş gibiydi. O da gelseydi durumun tiyatro variliğini arttırmış olurdu. Niye anne, doğru söylüyorum. Üzüyorsun beni oğlum. Eminim ki zengin döneceksin Avustralya'dan. Sömürgelerde toplum yaşayışı diye bir şey yoktur bence. Onun için servetini düzdükten sonra dönüp geleceksin. Kendini Londra'da göstereceksin. Delikanlı toplum yaşayışı diye söylendi. Bunun lafını bile işitmek istemiyorum. Seni de Sybil'i sahneden kurtarmak için para kazanmak istiyorum ben. Hiç sevmiyorum sahne yaşantısını. Sybil kahkahayla gülerek ahcığım ayıp ediyorsun dedi. Neyse sahi benimle yürüyüşe mi çıkacaksın? Aman ne hoş. Arkadaşlarınla vedalaşmaya gideceksin diye korkuyordum. Sana şu çirkin pipoyu veren Tom Hardy'ye de ya da pipoyu kullanmanla alay eden Ned Halton'a. Ne şekersin, son gününü bana veriyorsun. Nereye gideceğiz? Gel parka gidelim. Delikanlı kaşlarını çatarak kılığın berbat dedi. Parka ancak süslü giyinmiş kimseler gider. Sybil kardeşinin ceketinin kolunu süpürerek saçmalama Jim diye fısıldadı. James bir ara duraldı. Sonra peki dedi. Yalnız giyinmen uzun sürmesin. Sybil oynaya zıplaya kapıdan dışarı fırladı. Merdivenden yukarı çıkarken türkü söylediği duyuluyordu. Sonra tepelerinden ayıcıklarının sesi geldi. James odada 2-3 kez gitti geldi. Sonra koltukta kımıldamadan oturan gövdeye doğru döndü. Eşyam hazır mı anne diye sordu. Kadın gözlerini elindeki işten ayırmadan hepsi hazır James dedi. Birkaç aydan beri şu kaba ters oğluyla baş başa kalınca sıkılıyordu. Göz göze geldikleri zaman yalın kat gizli yaratılışı tedirgin oluyordu. Oğlan acaba kuşkulanıyor mu diye merak ediyordu. James'in konuşmayışına artık dayanamaz olmuştu. Evet, oğlu konuşmamaktan başka bir belirti göstermiyordu. Kadın sızlanmaya başladı. Kadınlar saldırılarla savunurlar. Birdenbire garip teslim olmalarla saldırdıkları gibi. Umarım ki gemicilik yaşayışından hoşlanırsın James dedi. Unutma ki kendin seçtin. Bir avukat yazıhanesine girebilirdin. Avukatlar saygı görürler. En iyi aileler onları sık sık yemeğe çağırırlar. James buna yazıhanede çalışmayı hiç sevmem, görevlileri hiç sevmem diye karşılık verdi. Yalnız şunda hakkım var. Kendi yaşayışımı kendim seçtim. Ben senden yalnız bir şey istiyorum. Gözünü Sybil'dan ayırma. Başına bir bela gelmesin. Gözünü ondan ayırma anne. Çok tuhaf konuşuyorsun James. Elbette gözümü Sybil'dan ayırmıyorum. Her gece tiyatroya bir bey geliyormuş. Sahne arkasına gidip onunla konuşuyormuş. Doğru bir iş mi bu? Ne dersin buna? Anlamadığın şeylerden söz ediyorsun James. Bizim meslekte yüksek kimselerden ilgi görmeye alışmışızdır. Bana da bir gecede bir alay çiçek gelirdi. Oyunum iyice anlaşıldığı zamanlar. Sybil'a gelince kurduğu bağlantı ciddi mi değil mi daha bilmiyorum. Yalnız muhakkak ki sözü geçen delikanlı tam bir beyefendi. Bana karşı pek kibar davranıyor. Üstelik zengine de benziyor. Gönderdiği çiçekler de pek güzel. James sert bir tavırla evet ama adını bile bilmiyorsun dedi. Annesi sakin bir bakışla bilmiyorum dedi. Asıl adını daha söylemedi. Romantik bir şey bu bence. Belki de soylu bir aileden. James dudağını dişledi. Gözünü Sybil'dan ayırma anne diye haykırdı. Gözünü ayırma ondan. Beni çok üzüyorsun oğlum. Sybil hep benim gözüm altında. Bu beyefendi zenginse Sybil yaşayımını niye onunla birleştirmesin? Eminim soylu bir kişi. Bütün görünüşü bunu gösteriyor. Bak sana söyleyeyim. Sybil için pek parlak bir evlenme olur. Çok hoş bir çift olurlar. Delikanlı pek yakışıklı. Herkesin gözüne çarpıyor bu. James kendi kendine bir şeyler söylendi. O kaba parmaklarıyla pencerenin camından trompet çaldı. Tam bir şey söylemek üzere dönmüştü ki kapı açıldı. İçeri Sybil girdi. İkiniz de ne ciddisiniz diye haykırdı. Ne var? James hiç dedi. İnsan ara sıra ciddi olmalı bence. Sen kal anne. Ben yemeğimi saat 5'te yiyeceğim. Her şey toparlandı. Yalnız gömleklerim kaldı. Onun için sen rahatsız olma. Annesi gergin bir ağırlıkla başını eğerek güle güle oğlum dedi. Oğlunun kendisine karşı takındığı tavra pek canı sıkılmıştı. Sonra bakışında da öyle bir şey vardı ki onu korkutmuştu. Kız öp beni anne dedi. O çiçek gibi dudakları solgun yanağa dokundu, buzunu eritti. Bayan Wayne bir tiyatro balkonu düşleyerek yukarı doğru baktı. Yavrum yavrum diye haykırdı. James sabırsızlanarak gel Sybil dedi. Annesinin yufka yürekliliğini hiç sevmezdi. Esintili titrek gün ışığına çıktılar. O iç karartıcı Houston yolundan aşağı doğru yürümeye başladılar. Gelip geçenler böylesine hoş, ince görünüşlü kızın yanındakini, o üzerinden kaçan kaba giysili asık suratlı hantal delikanlıya merakla bakıyorlardı. Yanına bir gül almış giden bir bahçıvana benziyordu. Jim ara sıra bir yabancının meraklı bakışıyla karşılaşınca kaşlarını çatıyordu. Deha sahibi kişilere ileri yaşlarda gelen, sıradan kimselerde ise hiç eksik olmayan bir bakılmaktan hoşlanmamak huyu vardır. Jim'de de bu vardı. Sybil ise yarattığı etkinin hiç farkında değildi. Aşkı dudaklarındaki kahkahalarda titriyordu. Güzel prensi düşünüyordu şimdi. Onu daha çok düşünebilmek için ondan hiç laf açmıyor, hep Jim'in yola çıkacağı gemi üzerinde, onun bulacağına pek emin olduğu altınlar üzerinde, o hınzır al gömlekli Avustralya haydutlarının elinden canını kurtaracağı, o bulunmaz zengin kız üzerinde dil döküp duruyordu. Çünkü kardeşi gemici mi, gemi sahibini yüklere bakan adamı mı, her neyse ne olacaksa hep öyle kalmayacakmış. Yo hayır, gemicilerin yaşayışı pek korkunç bir şeymiş. Düşünün, pis bir gemide kapalı kalıyorsunuz. Sırtı örgüçlü, kaba dalgalar içeri girmeye çalışıyor. Kapkara bir yer direkleri deviriyor. Yelkenleri uzun uzun şeritler halinde yırtıyor. Jim gemiden Melbourne'da ayrılacakmış. Kaptana kibarca bir esen kal dileyecek, hemen altın tarlalarına gidecekmiş. Bir haftaya kalmadan büyük bir halis altın külçesine rastlayacakmış. Şimdiye dek bulunmuş en büyük altın külçe. Bunu alıp 6 atlı polisin koruduğu bir arabayla kıyıya indirecekmiş. Haydutlar onlara 3 kez saldıracaklar, dere gibi kanlar akaraktan bozguna uğratacaklarmış. Yo hayır, altın tarlalarına falan gitmeyecekmiş. Korkunç yerlermiş oraları. Adamlar meyhanelerde içip içip sarhoş olurlar, birbirlerini vururlar, küfür ederlermiş. Jim iyi bir koyun yetiştiricisi olacakmış. Bir akşam atla eve dönerken o güzel zengin kızını bir haydut kara bir atın sırtında kaçırırken görecek, kovalayacak, kurtaracakmış. Kız elbette ki ona aşık olacak, o da ona aşık olacak, evlenecekler, ana yurda gelecekler, Londra'da büyük bir konakta yaşayacaklarmış. Gene de yaşayımın dağarcığında Jim için hayli hoş şeyler varmış. Yalnız çok uslu olmalı, öfkeye kapılmamalı. Parasını har vurup harman savurmamalıymış. Sybil ondan topu topu bir yaş büyükmüş ama yaşayımı ondan çok çok daha iyi bilirmiş. Sonra Jim unutmamalı. Ona her postayla mektup yollamalı, her gece de yatmadan önce dua etmeliymiş. Tanrı çok iyiymiş, onun üzerinden gözünü eksik etmezmiş. Sybil de ona hep dua edecekmiş. Böylece Jim birkaç yıl sonra pek zengin, pek mutlu dönecekmiş. Delikanlı suratını asmış, ablasını dinliyor, hiç karşılık vermiyordu. Evden ayrıldığı için yüreği sızlıyordu. Gene de üzgün, küskün oluşu yalnız bundan ileri gelmiyordu. Pek görmüş geçirmiş değildi. Ama Sybil'in durumundaki tehlikeyi iyice seziyordu. Ona kur yapan şu züppenin niyeti iyi değildi. Soylu kişiydi o. Jim de işte bunun için ona diş biliyordu. Doğuştan gelme tuhaf bir duyguydu bu onda. Ne olduğunu bilmiyordu. Bunun içinde bu duygu onu daha bir içten sarıyordu. Annesinin yaratılışındaki yalın katlılığı, şatafat düşkünlüğünü de çok iyi biliyor. Bunda Sybil için de, Sybil'in geleceği için de sonsuz tehlikeler görüyordu. Çocuklar ana babalarını önce severler. Büyüyünce onlar üzerine yargılar verirler. Kimi vakitte bağışlarlar. Annesi mi? Jim'in aklında annesine sormak istediği bir şey vardı. Aylardan beri hiç konuşmadan bunun üzerinde düşünüp durmuştu. Tiyatroda gelişigüzel duyduğu sözler, bir gece tiyatronun arka kapısında beklerken kulağına gelen bir fısıltı, kafasında bir takım korkunç düşünceleri kapıp koyuvermişti. Yüzüne inmiş bir kırbaç gibi hatırlatıyordu bunu. Kaşları öyle çatıldı ki alnında bir çukur oldu. Acıyla kıvranarak dudağını dişledi. Sybil, söylediklerimin bir tek sözcüğünü bile dinlemiyorsun diye bağırdı. Ben ise senin geleceğin için ne güzel tasarlar çiziyorum. Bir şey söyle ne olur. Ne söyleyeyim? Sybil kardeş gülümseyerek, ''Aa, uslu duracağını söyle, bizi unutmayacağını söyle.'' dedi. Jim omuz silkti. ''Asıl sen beni unutabilirsin Sybil.'' Sybil kızardı. ''O da ne demek Jim?'' diye sordu. ''Yeni bir arkadaşım varmış. Kim o? Niye anlatmadın bana? İyi bir niyeti yoktur o adamın.'' Sybil, ''Sus şimdi.'' diye haykırdı. ''Aleyhinde konuşma, seviyorum ben onu.'' ''Nasıl olur? Daha adını bile bilmiyorsun. Kimin nesi? Bilmek hakkım benim. Adı Güzel Prens. Hoşuna gitmedi mi bu ad? Ah deli çocuk, sen yok musun? Görsen dünyanın en yaman adamı olduğunu anlarsın. Bir gün tanışırsın ya. Avustralya'dan dönüp gelince. Öyle hoşlanacaksın ki. Herkes beğeniyor onu, ben de. Seviyorum. Bu gece tiyatroya gelmeni isterdim. O da gelecek. Ben de Juliet'i oynuyorum. Ah nasıl oynayacağım görsen. Düşün Jim, birini seviyorsun, Juliet'i oynuyorsun. O da orada oturuyor. Onun zevki için oynuyorsun. Korkarım ki kumpanyayı ürküteceğim. Ürküteceğim ya da sevinçten deli edeceğim. İnsanın aşık olması kendi kendini aşması demektir. O zavallı korkunç Bay Isaac içki tezgahı başında serseri arkadaşlarına bu kız bir dahi diye haykıracak. Beni şimdiye dek yargılanmadan kabul edilecek bir şey sayardı. Bu gece bir keşif olarak ilan edecek. Seziyorum bunu. Bütün bunlarda onun güzel prensi, benim bulunmaz sevgilim, iyilik tanrım sayesinde olacak. Ama onun yanında yoksul kalıyormuşum ben. Yoksul mu? Ne önemi var? Yoksulluk kapıdan içeri girince aşk pencereden dışarı kaçarmış. Atasözlerimizi yeniden yazmalı. Kışın söylenmiş sözler onlar, şimdi yaz. Benim için ilk yaz diyebilirim. Mavi göklerde çiçek bayramı. Delikanlı surat asarak soylu kişiymiş dedi. Sybil türkü söyler gibi bir sesle prens dedi. Daha ne istiyorsun? Seni kendine köle yapmak istiyordur. Özgür olmayı düşündükçe tüylerim ürperiyor. Ayağını tetik almanı istiyorum. Onu görmek kendisine tapınmak demektir. Tanımak da ona güvenmek. Aklını bozmuşsun sen onunla Sybil. Sybil kahkahayla güldü. Kardeşinin koluna girdi. Ah şeker cimciğim benim. Sanki 100 yaşındaymışsın gibi konuşuyorsun. Bir gün olacak sen de seveceksin. Ne olduğunu o zaman anlarsın. Asma öyle suratını. Uzaklara giderken beni şimdiye dek görmediğin kadar mutlu bıraktığına sevinirsin elbette. İkimizin de yaşantısı çok zor. Korkunç güçlükler içinde geçti. Artık değişecek. Sen yepyeni bir dünyaya gidiyorsun. Ben de yepyeni bir dünya buldum. Bak şurada iki sandalye var. Oturalım da süslü kişileri seyredelim. Seyre çıkmış bir kalabalığın arasında sandalyelerine oturdular. Yolun karşısındaki lale tarhları halka halka fışkıran bir ateş gibi alev alev yanıyordu. Titreşen havada ak bir toz, süsen tozundan bir bulut gibi asılı duruyordu. Parlak renkli güneş şemsiyeleri koca koca kelebekler gibi oynaşıyor, inip kalkıyordu. Sybil kardeşini konuşturdu, neler umduğunu, neler tasarladığını anlattırdı. Oğlan kendini zorlayarak ağır ağır konuşuyordu. Dam oynayanların karşılıklı taş sürmeleri gibi sırayla birer laf ileri sürüyorlardı. Sybil sıkılır gibi oldu, içindeki sevinci kardeşine iletemiyordu. Elde edebildiği tek şey o somurtuk dudaklarda kıvrılan belli belirsiz bir gülümsemeydi. Biraz sonra Sybil sustu. Birdenbire gözüne altın bir saç parıltısı, kahkahayla gülen dudaklar ilişti. Açık bir arabada yanında iki kadına Dorian Gray geçiyordu. Kız ayağa fırladı. İşte o diye haykırdı. Jim Wayne kim dedi. Ablası arabanın ardından bakaraktan güzel prens diye karşılık verdi. Jim de ayağa fırladı. Ablasını oyratça kolundan yakaladı. Göster bana onu. Hangisi? Göster. Görmeliyim diye haykırdı. Bu sırada Berwick Dükü'nün iki çifte arabası araya girdi. O aradan çekilince de öbür araba parktan çıkmıştı. Sybil üzgün üzgün gitti diye fısıldadı. Görmeni isterdim. Ben de isterdim çünkü Tanrı'ya andım olsun bu adam sana bir kötülük edecek olursa öldürürüm onu. Sybil kardeşine ürküntüyle baktı. Jim söylediklerini bir daha söyledi. Bunlar havayı bıçak gibi kesti. Çevredeki insanlar ağızları açık bakmaya başladılar. Sybil'in yanında duran bir kadın kıs kıs güldü. Sybil gel Jim gidelim diye fısıldadı. Jim suratını asmış kalabalığın arasına ablasının ardı sıra gidiyordu. Yalnız söylediklerinden dolayı içinde bir sevinç duymuyor da değildi. Aileus heykeline gelince Sybil arkasını döndü. Gözlerinde bir acıma vardı ki dudaklarında gülümseme oldu. Kardeşine doğru başını salladı. Sen delisin Jim, adam akıllı deli. Hırçın bir çocuksun işte bu kadar. O korkunç şeyleri nasıl söyleyebilirsin? Ne söylediğini bilmiyorsun. Demek ki kıskanıyorsun, iyiliğimi istemiyorsun. Budur bu. Ah ne kadar isterim senin de birini sevmeni. Aşk herkesi iyi bir insan haline getirir. Senin o söylediklerin çok kötü şeylerdi. Jim, 18 yaşındayım ne yaptığımı da biliyorum diye karşılık verdi. Annemden hayır yok sana. Seninle nasıl ilgilenmesi gerektiğini bilmiyor. Avustralya'ya gitmeye niyet ettiğime şimdi pişman oldum. Vazgeçmeyi bile düşünüyorum. Vazgeçerdim de sözleşmeler imzalanmasaydı. Yo işi bu kadar büyütme Jim. Hani eskiden annemin oynamasını pek sevdiği o saçma sapan acıklı oyunlar vardır ya, onlardaki kahramanlara benziyorsun. Kavga edecek değilim seninle. Onu gördüm. Hem de ah tam bir mutluluk içinde. Kavga edecek değiliz. Bilirim. Benim sevdiğim birine dünyada kötülük etmezsin sen, öyle değil mi? Buna asık suratla sen onu sevdikçe edemem sanırım diye karşılık geldi. Sybil ömrü boyunca seveceğim ben onu diye aykırıldı. Ya o? O da öyle. İyi eder. Sybil kardeşinden uzağa çekildi. Sonra kahkahayla gülerek onun kolunu sıktı. Çocuktu ne olacak? Mermer kemere gelince bir otobüse el ettiler. Otobüs onları Houston yolundaki o derme çatma evlerine yakın bir yerde bıraktı. Saat 5'i geçiyordu. Sybil oyundan önce 2 saat kadar uzanmalıydı. Jim bunda ayak diredi. Anneleri yanlarında yokken ayrılmaları daha iyi olurmuş. Anneleri sahne yaratırmış. Oysa hangi çeşitten olursa olsun sahneyi hiç sevmezmiş. Sybil'in odasında ayrıldılar. Delikanlının yüreğini kıskançlık bürümüştü. O yabancıya karşı zorlu öldürücü bir hınç duyuyordu. Bu adam ikisinin arasına girmiş gibi geliyordu ona. Öyleyken ablası kollarını onun boynuna dolayıp da parmakları saçlarının arasında dolaşınca gene de yumuşadı. Tam bir sevgiyle öptü onu. Aşağı inerken gözlerinde yaş vardı. Annesi aşağıda bekliyordu. Jim içeri girince dediği saatte dönmediği için söylendi. Oğlan buna karşılık vermedi. Yavan yaşık yemeğine oturdu. Masanın çevresinde sinekler uçuşuyor, lekeli sofra örtüsüne konup kalkıyorlardı. Jim otobüslerin gürültüsü, tramvayların zangırtısı arasından kendine kalan dakikaları birer birer yiyen uğultulu sesi duyuyordu. Biraz sonra tabağını ileri doğru sürdü, başını eller arasına aldı. Öğrenmeye hakkı olduğunu düşünüyordu. Kuşkulandığı gibi ise bunu kendisine daha önce söylemeliydiler. Annesi korkunun ağırlığı altında uyuşmuş, ona öyle bakıyordu. Sözler dudaklarından kendiliğinden döküldü. Buruşuk bir dantel mendili parmaklar arasında ezip duruyordu. Saat 6'yı vurunca Jim kalktı, kapıya doğru gitti. Sonra döndü annesine baktı, göz göze geldiler. Oğlan annesinin gözlerinde çılgın bir yalvarış gördü. Bu onu öfkeden deli etti. Sana bir şey soracağım anne dedi. Kadının gözleri dalgın dalgın odada dolaştı. Karşılık vermedi. Doğruyu söyle bana, öğrenmek hakkın, babamla evli miydiniz? Kadın derin derin bir göğüs geçirdi, rahat bir soru kalmıştı. O korkunç an haftalardan aylardan beri gece gündüz korktuğu o an en sonunda gelmişti. Öyleyken o gene de korkuya kapılmamıştı. Gerçekten bir bakıma düş kırıklığına uğramıştı. Soru kabaca açıktan açığa sorulmuş olduğuna göre açık bir karşılık vermek gerekiyordu. Yavaş yavaş hazırlayarak sorulmamıştı. Pek çiğ bir şeydi bu. Hazırlanmakta olan bir oyunun kötü yapılmış denemesine benziyordu. Yaşayımın sert yalın katlığına şaşarak hayır diye karşılık verdi. Oğlan yumruklarını sıkarak demek ki benim babam ahlaksızın biriymiş diye haykırdı. Annesi başını iki yana salladı. İstediği gibi davranmayacağını biliyordu. Birbirimizi çok seviyorduk. Sağ olsaydı hepimizin geçimini sağlardı. Aleyhinde konuşma oğlum, baban da o senin. Hem de bir beyefendiydi. Gerçekten çok soylu bir ailedendi. Jim'in dudaklarından bir küfür fırladı. Kendimi aldırdığım yok diye haykırdı. Yalnız Siebel'ı kendi havasına bırakma. Bu da beyefendi değil mi? Siebel'ı seven ya da sevdiğini söyleyen. O da soylu bir aileden sanırım. Bir ara kadın çirkin bir utanma duygusuna kapıldı. Başı öne sarktı. Elleri titreye titreye gözlerini sildi. Siebel'ın annesi var diye mırıldandı. Benim yoktu. Bu söz oğlana pek dokundu. Annesine doğru geldi, eğilip onu öptü. Babamı sormakla seni üzdümse bağışla beni dedi. Ne yapayım, elimde değildi. Ben gideyim artık. Unutma, artık gözeteceğim bir tek çocuğum var. Şunu da bil ki bu adam ablama kötülük ederse kim olduğunu öğrenirim, arar bulurum, köpek gibi gebertirim. Ant içiyorum. Bu korkutmadaki aşırı taşkınlık, bunu söylerken oğlanın takındığı hırslı tavır, o çılgınca acıklı sözler karşısında kadın yaşayımı daha canlı bir biçimde gördü. Böyle bir havanın yabancısı değildi. Daha rahat bir soluk aldı. Aylardan beri ilk kez de oğluna gerçekten hayran kaldı. Bu sahneyi hep bu duygu ölçüsünde daha da sürdürmek isterdi ama oğlan kısa kesti. Sandıklar aşağı indirilecek, kılıflar aranıp bulunacaktı. Apartman kapıcısı içeri girip çıkıyordu. Arabacıyla pazarlık işi de vardı. Böyle bir zaman ıvır zıvır işlerle ziyan olup gidiyordu. Oğlu arabaya binmiş giderken kadın yeni bir düş kırıklığı duygusuyla o buruşuk dantel mendili pencereden salladı. Büyük bir fırsatı kaçırmış olduğunu biliyordu. Kendini avutmak için kızına, şimdi gözeteceğim bir tek çocuğum kaldı ya, öyle bir üzgünlük var ki içimde dedi. Oğlunun söylediği bu sözü unutmamıştı, hoşuna gitmişti. Oğlanın savurduğu o korkutucu sözleri anlatmadı. Coşkunlukla, taşkınlıkla söylenmiş sözlerdi bunlar. Ona öyle geliyordu ki bir gün gelecek, buna hepsi güleceklerdi. Bölüm 6. O akşam Basil Hallward, Bristol'da 3 kişilik sofranın hazırlandığı özel küçük odadan içeri girerken Lord Henry, "Haberi duydun değil mi Basil?" diye sordu. Ressam karşısında iki büklüm duran garsona şapkasıyla paltosunu verirken, "Hayır Harry," dedi. "Ne olmuş? Siyasi ile de ilgili değildir umarım. O gibi haberler ilgilendirmez beni. Avam kamerasında resmi yapılmaya değer pek kimse yok. Buna karşılık pek çoğu şöyle bir badanadan geçirirse iyi olur." Lord Henry, "Dorian Gray nişanlanmış," dedi. Bunu söylerken de ona bakıyordu. Basil irkirdi. Sonra kaşlarını çattı. "Dorian nişanlanmış mı?" diye haykırdı. "Olamaz. Olmuş işte. Kiminle? Ufak bir oyuncu kızla. İnanamam. Dorian akıllıdır. Böyle şey yapmaz. Dorian o kadar akıllıdır ki ara sıra çılgınlıklar yapar Basil'ciğim. Evlenmek işte ara sıra yapılacak bir şey değildir Harry." Lord Henry gevşek gevşek, "Yalnız Amerika'da öyledir," dedi. "Sonra evlenmiş demedim ki, ben nişanlanmış dedim. O başka, o başka. Evlendiğimi çok iyi hatırlıyorum da nişanlandığımı hiç hatırlamıyorum. Hiç nişanlanmadım gibi geliyor bana. Evet ama Dorian'ın ailesinin durumunu, servetini düşün. Kendinden bu kadar aşağı biriyle evlenmesi gülünç. Onu bu kızla evlendirmek istiyorsan bu dediğini kendisine söyle Basil. Muhakkak evlenir. İnsan adam akıllı saçma bir şey yaparsa bunu en yüce duygularla yapar. Umarım ki iyi bir kızdır Harry. Dorian'ın aşağılık birine bağlanmasını istemem. Böyle biri onun kişiliğini alçaltır. Kafasını mahveder." Lord Henry vermutla portakal özü karışık kadehinden bir yudum alarak, "İyiden iyiye üstün. Güzelmiş," diye mırıldandı. "Dorian öyle söylüyor. Bu gibi şeylerde de pek yanılmaz. Senin yaptığın portresi onun insanların görünüşlerine değer vermesini hızlandırdı. Bu portrenin daha başka iyi etkileri arasında bu da var. Kızı bu gece göreceğiz, oğlan sözünü unutmazsa." "Sahi mi söylüyorsun?" "Elbette sahi Basil. Şu sıradakinden daha sahi bir laf edebileceğimi düşünemiyorum." Ressam odada bir aşağı bir yukarı gezinerek, bir yandan da dudağını dişleyerek, "Peki sen beğeniyor musun Dorian'ın yaptığını Harry?" diye sordu. "Beğenmiyorsun sanırım. Pek saçma bir tutulma bu." "Ben artık hiçbir şeyi ne beğeniyorum ne beğenmiyorum. Yaşayıma karşı saçma bir tutumdur bu. Bir şeyi beğenip beğenmemek. Biz bu dünyaya ahlak üzerindeki ön yargılarımızı ortaya sermeye gelmedik. Şunun bunu dediğine ben hiç kulak asmam. Hoş kimselerin yaptıklarına da hiç karışmam. Birinin kişiliği beni sararsa onun seçtiği yol da bana pek hoş görünür. Dorian Gray Juliet'i oynayan güzel bir kıza aşık olmuş, evlenmek istemiş. Evlenir evlenir. Messalina, dipnot, hovardalıklarıyla ünlü Roma İmparatoriçesi. İle bile evlense değerini kaybetmez. Bilirsin ben hiç de evlenmeden yana değilimdir. Evlenmenin en büyük kusuru insanı bencil olmaktan vazgeçirmesidir. Bencil olmayan kimseler de renksizdirler. Kişilikleri yoktur. Bu böyle ya, gene de öyle yaratılışta kimseler vardır ki evlenme onları daha karmaşık yapar. Bencilliklerini bırakmazlar. Buna daha birçok benlikler eklerler. Birçok kişiliği birden yaşamak zorunda kalırlar. Daha geniş çapta örgütlenirler. Daha geniş çapta örgütlenmek de diyebilirim ki insan varlığının amacıdır. Kaldı ki insanın başından her geçen şey, evliliğe karşı ne söylenirse söylensin, ne de olsa bir denemedir. Umarım ki Dorian bu kızı alır. 6 ay ona çılgınca tapar. Sonra birdenbire başkasına tutulur. Böylece bulunmaz bir inceleme konusu olur. Bunların hiçbirini işten söylemiyorsun Harry. Bunu sen de biliyorsun. Dorian Gray mahvolursa en çok üzülen sen olursun. Görünmek istediğinden çok daha iyi bir insansındır sen. Lord Henry kahkahayla güldü. Başkalarını iyi insan olarak düşünmeye çalışmanız kendimizden korkmamızdır. İyimserliğin temeli korkudur, başka hiçbir şey değil. Bizim için belki de bir nimet olan bir takım erdemleri başkasına mal etmekle cömert davrandığımızı düşünürüz. Belki daha çok borç alabiliriz diye bankerimizi göklere çıkarırız. Kesemizi kurtarmak umuduyla dağ başındaki haydutun iyi yanlarını bulmaya çalışırız. Ne söylüyorsam inanarak söylüyorum. İyimserliği hiç sevmem. Birinin mahvolmasına gelince hiç kimse mahvolmaz. El verir ki gelişmesi önlenmesin. Bir yaratılışı bozmak istiyorsan ona yeni bir biçim vermeye kalk yeter. Evlenmeye gelince saçma bir şey elbette. Erkekle kadın arasında daha başka, daha ilginç bağlar da vardır. İkisine de bu yolda cesaret vereceğim elbette. Modaya uydukları için hoş kimseler ikisi de. Ha işte Dorian geldi. Kendisi daha uzun uzun anlatır sana. Delikanlı kanatları atlas astarlı akşam pelerini üzerinden sıyırıp atarken Harry'ciğim, Basil'ciğim beni kutlayabilirsiniz diye haykırdı. Arkadaşlarının elini sıktı. Hiç bu kadar mutlu olduğumu bilmiyorum. Evet, birdenbire oldu. Gerçekten hoş şeyler öyle olur. Gene de bütün ömrümce beklediğim tek şeymiş gibi geliyor bana. Coşkunluktan sevinçten kızarmıştı. Olağanüstü de güzel görünüyordu. Basil, dilerim ömrünün sonuna dek mutlu olursun Dorian dedi. Yalnız nişanlandığını bana haber vermediğin için darıldım sana. Harry'ye haber vermişsin. Lord Henry elini delikanlı omzuna koyup gülümseyerek ben de geç kaldığın için daraldım sana dedi. Gel oturalım bakalım da görelim yeni aşçı başı nasılmış. Sonra da bu işi nasıl olup bitti anlatırsın bize. O ufak yuvarlak masadaki yerlerine otururlarken Dorian anlatılacak pek bir şey yok dedi. Bütün olup biten şu, dün akşam senden ayrıldıktan sonra Harry giyindim, senin beni götürdüğün Rupert Caddesi'ndeki o ufak İtalyan lokantasında biraz bir şey yedim. Saat 8'de tiyatroya gittim. Sibyl Rosalind oynuyordu. Dekor berbat da elbet. Orlando'yu oynayan da gülünç. Gel gelelim Sibyl, görmeliydiniz. Hele erkek giysisiyle çıkınca bitirimdi. Arkasında kolları kiremit rengi, bedeni yosun yeşili kadife bir ceket, ayağında çapraz bağlı daptaracık kahverengi bir çorap pantolon, başında ufacık yeşil bir bere, berenin tepesinde de bir mücevher, ortasında şahin tüyü, üzerine de koyu kızıl astarlı kukuletalı bir pelerin almıştı. Ben onu hiç böylesine güzel görmemiştim. Hani senin çalışma odanda bir Tanagra biblosu var ya Basil, işte onun bütün inceliği Sibyl'da da vardı. Saçları solgun bir günün çevresindeki koyu renk yapraklar gibi yüzünü kuşatıyordu. Oynayışına gelince, bu gece göreceksiniz, doğuştan sanatkar. O külüstür locada kendimden geçtim kala kaldım. Londra'da 19. yüzyılda bulunduğumu unuttum. Sevgilimle şimdiye dek kimsenin görmediği bir ormandayım. Oyun bittikten sonra sahne arkasına geçtim, onunla konuştum. Karşı karşıya otururken birden daha önce hiç görmediğim bir bakış geldi gözlerine. Dudaklarım dudaklarına doğru gitti, öpüştük. O sırada içimde neler duydum anlatamam size. Bana öyle geldi ki bütün yaşantım daralmış daralmış gül rengi bir noktada toplanmıştı. Sibyl baştan aşağı titriyor, bir ak nergis gibi sarsılıyordu. Sonra dizlerinin üzerine attı kendini, ellerimi öptü. Biliyorum bunları anlatmamalıyım size ama elimde değil. Nişanlandığımız gizli kalacak elbet. Annesine bile söylemedi. Benim bekçilerim ne diyecekler bu işe bilmem. Lord Redleaf küplere biner sağlam. Umrumda değil. Bir yıla kalmadan kendi başıma buyruk olacağım. O zaman istediğimi yaparım. İyi yaptım değil mi? Basil aşkımı şiirlerden almakla, karımı Shakespeare'in oyunlarında bulmakla. Konuşmayı Shakespeare'den öğrenen dudaklar gizini kulaklarıma fısıldadı. Rosalind'in kolları boynuma dolandı. Juliet'i dudaklarından öptüm. Basil Hallward ağır ağır konuşarak evet Dorian iyi yaptım bence dedi. Lord Henry bugün gördün mü onu diye sordu. Dorian Gray başını iki yana salladı. Arden ormanlarında bıraktım. Verona bahçelerinde bulacağım. Lord Henry şampanyasını düşünceli düşünceli içti. Evlenme sözünü ne zaman ettin Dorian? Buna karşılık o ne dedi? Belki de unuttun. Bir alışveriş gibi yapmadım ben bu şehirciğim. Resmen evlenme önermiş de değilim. Seni seviyorum dedim. O da bana ben senin karın olmaya layık değilim dedi. Layık değilmiş. Onun yanında dünya gözüme görünmüyor yahu. Lord Henry kadınlar işten iyi biliyorlar diye mırıldandı. Bizden çok daha iyi biliyorlar. Bu gibi durumlarda biz evlenme lakırdısını etmeyi falan unuturuz. Hep onlar hatırlatırlar. Basil Hallward elini onun koluna koydu. Yapma Harry, Dorian'ın canı sıktın. Öteki erkeklere benzemez o. Kimseye dünyada kötülük etmez, ince ruhludur. Lord Henry karşıdan şöyle bir baktı. Ben hiçbir zaman Dorian'ın canını sıkmam. Bir insanın bir şey sorması için en iyi neden, sormasını hoş gördüren tek neden meraktır. Ben de merak ettiğim için sordum. Benim şöyle bir görüşüm vardır. Evlenmeyi hep kadınlar bize önerir, biz onlara değil. Yalnız orta tabaka arasında öyle değil elbet. Orta tabaka geri kafalıdır da ondan. Dorian Gray kahkahayla gülerek başını arkaya attı. Sen yok musun Harry? Neyse aldırmıyorum. İnsan sana kızamaz ki. Sibyl'ı görünce anlayacaksın. Ona kötülük edebilen canavardır. Kalpsiz bir canavar. İnsan sevdiği şeyi nasıl olur da alçaltır anlamıyorum. Sibyl Vane'i seviyorum ben. Ona altın bir ayaklık üzerine koymak, benim olan kadına dünyanın tapındığını görmek istiyorum. Evlenme nedir? Geri dönülmez bir söz. Bundan dolayı da sen bunun alay edersin. Yo alay etme. Geri dönülmez bir söz vermek istiyorum ben. Onun bana güvenmesi beni ona bağlıyor. Onun bana inanması beni iyi bir insan yapıyor. Onun yanındayken senden öğrendiklerime pişman oluyorum. Seni şimdiye dek tanıdığından bambaşka biri oluveriyorum. Değiştim ben. Sibyl Vane'in bana elini dokundurması bile seni de bütün o yanlış, kandırıcı, zehirli hoş görüşlerini de unutuveriyor bana. Lord Henry biraz salat alarak neymiş benim o görüşlerim diye sordu. Yaşayım üzerine görüşlerin, aşk üzerine görüşlerin, zevk üzerine görüşlerin. Kısacası bütün görüşlerin Harry. Lord Henry o ağır ahenkli sesiyle zevk üzerinde bir görüşümüz olmasına değer tek şeydir diye karşılık verdi. Yalnız korkarım ki bu görüş benimdir diye iddia edemeyeceğim. Doğanın görüşü bu, benim değil. Zevk doğanın denemesidir, beğendiği tek şeydir. Mutlu olunca iyi bir insan oluruz ama iyilik edince hiç de her zaman mutlu olmayız. Basil Hallward, peki ama iyi insan derken ne demek istiyorsun diye haykırdı. Dorian da sandalyesinin arkasına yaslanarak masanın ortasında duran koca bir demet mor dudaklı süsenin üzerinden Lord Henry'e bakarak evet dedi, iyi insan derken ne demek istiyorsun Harry? Lord Henry ince uçlu solgun parmaklarıyla kadehinin incecik sapından tutarken iyi insan kendisiyle uyum halinde olan kimsedir dedi. Başkalarıyla uyum halinde olmaya zorlanmaktan uyumsuzluk doğar. İnsanın kendi yaşayışı en önemli şey işte budur. Başkalarının yaşayışına gelince ukalalık etmek ya da sofu görünmek isteyen bunlar üzerine kendi ahlak düşüncelerini ortaya sersin kimin umrunda. Kaldı ki bireyciliğin gerçekten daha üstün bir amacı var. Bugünkü ahlak insanın kendi çağının örneğini benimsemekten başka bir şey değil. Bence çağının örneğini benimsemek aydın bir kişi için en büyük ahlaksızlıktır. Ressam, evet ama insan yalnız kendisi için yaşarsa bunu korkunç pahalıya öder elbette, öyle değil mi Harry? Diye ortaya bir düşünce attı. Evet, bugün her şeyden dolayı bizi ağır borçlu çıkarıyorlar. Diyebilirim ki yoksulların asıl felaketi ellerinden her şeyden vazgeçmekten başka bir şey gelmeyişidir. Güzel şeyler gibi güzel günahlar da zenginlerin ayrıcalığı. İnsan borcunu paradan başka şeyle ödemeli. Ne gibi şeylerle Basil? Ne bileyim, pişmanlıkla, acıyla, düştüğünü anlamakla. Lord Henry omuz silkti. Orta çağ sanatı güzeldir ama aziz dostum, orta çağ duyguları bayatladı artık. Romanlarda kullanılabilir bunlar elbette. Çünkü romanda kullanılabilecek şeyler gerçekte artık kullanılmaz olmuş şeylerdir. İnan bana, hiçbir uygar kişi bir zevkten dolayı pişmanlık duymaz. Uygar olmayan bir kimse de zevk nedir bilmez. Dorian haykırdı. Ben biliyorum, birine tapınmak. Lord Henry eline aldığı bir yemişle oynayarak tapınılmaktan daha iyidir elbette diye karşılık verdi buna. Tapınılmak insanı tedirgin eder. İnsanlık tanrılarını ne gözle görüyorsa kadınlar da bizi o gözle görüyorlar. Bize tapıyorlar. Hep kendiler için bir şey yapalım diye başımızın etini yiyorlar. Delikanlı ağırbaşlı bir tavırla istedikleri her şeyi daha önce kendileri bize vermişlerdir diyebilirim diye mırıldandı. İçimizde aşkı onlar yaratıyorlar. Geri istemeye hakları var. Basil, çok doğru Dorian diye haykırdı. Lord Henry, hiçbir şey çok doğru değildir dedi. Dorian, bu dediğimiz çok doğru diye onun sözünü kesti. Şunu kabul et ki Harry, kadınlar erkeklere yaşantılarının altınını veriyorlar. Lord Henry olabilir diye için çekti. Yalnız hep de bozuk para olarak geri isterler. İşte sorun bu. Akıllı bir Fransızın dediği gibi bize şaheserler yaratmak isteğini aşılarlar, sonra da bunları yapmamızı önlerler. Korkunçsun Harry, bilmiyorum senden niçin bu kadar hoşlanıyorum. Lord Henry buna, benden hep hoşlanacaksın Dorian diye karşılık verdi. Birer kahve içer misiniz arkadaşlar? Garson, kahve getir, şampanyayla cigara da getir. Yo, cigara istemez, bende var. Senin yaprak cigarası içmene göz yumamam Basil. Cigara iç. Cigara dört başı mamur, zevkin dört başı mamur örneğidir. Nefis bir şeydir. İnsanı gene doyurmadan bırakır. İnsan daha ne ister? Evet Dorian, benden hep hoşlanacaksın. İşlemeye korktuğun günahların simgesiyim ben. Delikanlı garsonun masaya bıraktığı alev püsküren gümüş ejderden sigarasını alırken... ''Ne saçmalar söylüyorsun Harry?'' diye haykırdı. ''Hadi gelin tiyatroya gidelim. Sibyl sahneye çıkınca size yeni bir yaşama öyküsü gelir. Hiç tanımadığınız bir şeyi simgeleyecek o size.'' Lord Henry yorgun bir bakışla ''Her şeyi tanıdım ben.'' dedi. ''Yalnız gene de yeni bir duyguya hazırımdır. Gel gelelim, korkarım ki hiç olmazsa benim için yeni diye bir şey yok. Gene de senin uyuman kız bana coşku verebilir. Oyunu severim.'' Yaşayımdan öylesine daha gerçektir ki. ''Hadi gidelim, sen benimle geleceksin Dorian. Kusura bakma Basil, benim arabada ancak iki kişilik yer var.'' Sen arkamızdan paytonla gelirsin. Kalktılar, paltolarını giydiler, kahvelerini ayakta içtiler. Ressam hiç konuşmuyor, düşünceli duruyordu. Üzerine bir üzgünlük çökmüştü. Şu evlenme işine bir türlü aklı yatmamıştı. Yalnız bu ana gene de başa gelebilecek şeylerin birçoğundan daha iyi görünüyordu. Birkaç dakika sonra aşağı indiler. Basil kararlaştırıldığı gibi tek başına başka bir arabaya bindi. Gözlerini önden giden ufak kupa arabanın titreyen ışıklarına dikmişti. Üzerine tuhaf bir yalnızlık duygusu geldi. Kendisi için Dorian Gray'in artık eski Dorian Gray olmayacağını seziyordu. Aralarına yaşayım girmişti. Gözleri karardı, kalabalık ışıklı caddeler buğulandı. Araba tiyatronun önüne yanaştığı vakit yıllarca yaşlanmış gibiydi. Bölüm 7. Tiyatro nedense o gece pek kalabalıktı. O şişko Yahudi yönetici yılışık titrek bir sırıtışla ağzı kulaklarına vararaktan onları kapıdan karşıladı. Yapmacık bir yaltaklanışla elmaslar içindeki o şişman elleriyle yol göstererekten avazı çıktığı kadar yüksek sesle de konuşaraktan localarına götürdü. Dorian Gray ondan şimdi daha da tiksinmişti. Sanki Miranda'yı aramaya gelmişti de Caliban'la Diplot, Shakespeare'in Tempest, Fırtına adındaki oyununda Miranda güzel bir kız, Caliban ise sakat, çirkin bir adamdı, karşılaşmıştı. Öte yandan Lord Henry ise adamdan oldukça hoşlanmıştı. Değilse bile öyle söylüyordu. Elini sıkmaya can attı, gerçek bir değer keşfetmiş, şiir yüzünden iflasa sürüklenmiş bir adamla tanıştığı için kıvanç duyduğunu söyledi. Basil Hallward salondaki yüzleri seyretmekle oyalanıyordu. Sıcak pek boğucuydu. O kocaman yapma gün ışığı lambası da sarı ateşten yapracıklı dev boy bir yıldız çiçeği gibi alev saçıyordu. Balkondaki gençler ceketlerini yeleklerini çıkarmışlar, kenara asmışlardı. Karşıdan karşıya birbirleriyle konuşuyorlar, yanlarındaki özentili giyinmiş kızlarla portakallarını bölüşüyorlardı. Salonda kadınların kimisi kahkahalarla gülüyordu. Pek cırlak, pek biçimsiz bir sesleri vardı. İçki tezgahının bulunduğu yerden fırlayan mantarların sesi geliyordu. Lord Henry, amma da insanın tapınacağı kadını bulabileceği yara dedi. Dorian Gray, evet diye karşılık verdi. Onu ben burada buldum. O da gerçekten bütün yaratıkların üstünde tapınılacak bir kadın. Oyununu görünce her şeyi unutacaksın. O sahneye çıktı mıydı gördüğün bütün şu sıradan kaba saba yüzler, bütün şu kaba davranışlar değişiveriyor. Susup öyle oturuyorlar, onu seyrediyorlar. Siybul onları isterse güldürüyor, isterse ağlatıyor. Bir kemanı dile getirir gibi dile getiriyor onları. Ruh veriyor onlara. İnsan onların da kendisiyle bir etten bir kandan yaratılmış olduğunu anlıyor. Lord Henry tiyatro dürbünüyle balkondakileri gözden geçiriyordu. İnsanın kendisiyle bir etten bir kandan, aman sakın ha diye haykırdı. Ressam, sen onu aldırma Dorian dedi. Ben anlıyorum senin ne demek istediğini, bu kıza da güveniyorum. Senin sevdiğin bir kimse yaman biri olsa gerek. Senin üzerinde anlattığın etkiyi yaratan bir kız ince yaratılışlı yüksek ruhlu olsa gerek. İnsanın yaşadığı çağı yüceltmesi, yapmaya değer bir şeydir doğrusu. Bu kız şimdiye dek ruhsuz yaşamış olanlara ruh verebiliyorsa, ömürleri yavanlık, çirkinlik içinde geçmiş olanlarda güzellik duygusu yaratabiliyorsa, onları bencilliklerinden sıyırıp da başkalarının derdi için gözyaşı dökmelerini sağlayabiliyorsa, senin bütün hayranlığına, dünyanın bütün hayranlığına değer. Onunla evlenmen pek yerinde bir şey. Başlangıçta böyle düşünmemiştim ama şimdi kabul ediyorum. Tanrı Sibyl Vane'i senin için yaratmış. O olmasaydı sen yarım kalırdın. Dorian Gray arkadaşının elini sıkarak sağ ol Basil dedi. Biliyordum beni anlayacağını. Harry öyle her şeye boş verici ki korkutuyor beni. İşte orkestra başlıyor. Pek berbat bir şey ama topu topu 5 dakika sürüyor. Sonra perde açılacak. Bütün ömrümü vereceğim, iyi olarak nem varsa hepsini verdiğim kızı göreceksin. Bir çeyrek saat sonra olağanüstü bir alkış tufanı arasında Sibyl Vane sahneye çıktı. Evet, gerçekten güzel kızdı. Lord Henry'nin gördüğü en güzel yaratıklardan biri. Üzerindeki o sıkılgan incelikte ürkek bakışlarında bir orman perisi hali vardı. Coşmuş kaynaşan kalabalığa bakarken yanaklarına gümüş bir aynaya bir gülün kızıllığının vuruşu gibi belli belirsiz bir kızartı geldi. Bir iki adım attı, gitti. Dudakları titrer gibi oldu. Basil Hallward ayağa kalktı, alkışlamaya başladı. Dorian Gray düş görüyormuş gibi kımıldamadan öyle durmuş ona bakıyordu. Lord Henry dürbünüyle baktı. Hoş kız, hoş kız diye mırıldandı. Sahne Capulet'in eviydi. Romeo yol kıyafetiyle, yanında da Mercutio ile öbür arkadaşları içeri girdi. Orkestra buna orkestra denirse bir iki satır bir şey çaldı, dans başladı. O kaba saba yırtık pırtık giymiş oyuncular kalabalığı arasında Sibyl Vane daha üstün bir dünyanın yaratığıymış gibi oynuyor, gövdesi suda sallanan bir bitki gibi kıvrılıyordu. Boynunun kıvrılışı da ak bir lale kıvrılışıydı. Elleri serin bir fil dişinden yapılmış gibiydi. Gene de nedense pek tedirgindi. Romeo'yu görüp gözleri üzerine dikilince hiçbir sevinç belirtisi göstermedi. Söyleyeceği kısa bir şeydi ama onu bile pek yapmacık bir biçimde söyledi. Ey iyi yürekli hacı, eziyet ediyorsun eline. Bu işte sana bağlılığı pek kahramancadır. Çünkü hacılar dokunur ermişlerin ellerine. Filistin'den gelen hacıların öpüşü avuç avucadır. Ondan sonraki karşılıklı kısa konuşmada pek yapmacıklı oldu. Kızın sesi güzeldi ama deyişi bakımından konuya hiç uymuyordu. Yanlış renk kullanılıyordu. Şiirin bütün canlılığını öldürüyordu. Coşkuya bir uydurmalık veriyordu. Dorian Gray onu seyrederken sapsarı kesildi. Şaşırmış, telaşlanmıştı. Arkadaşlarının ikisi de bir şey söylemeye korkuyorlardı. Kızı pek acemi bulmuşlardı. Korkmuş bir düş kırıklığına uğramışlardı. Gene de Juliet'i oynayan bir oyuncunun asıl sınavını ikinci perdedeki balkon sahnesinde vereceğini düşünüyorlardı. Onu beklediler. Sibyl orada da başarısızlık gösterirse demek ki iş yoktu. Sibyl aydınlığına çıkınca pek hoş göründü. Bu yatsınamazdı. Yalnız oynayışının tiyatro varlığı dayanılır şey değildi. Gittikçe de kötüleşti. Davranışları gülünç bir yapmacıklık aldı. Bütün söylediklerini aşırı bir ölçüde üzerinde dura dura söylüyordu. Şu güzel parçayı da ezber okumayı ikinci sınıf bir hitabet öğretmeninden ders almış okullu bir kızın kendini zorlayarak sözcüklerin üzerine basa basa okuyuşu gibi söyledi. Biliyorsun ki yüzümde gecenin perdesi vardı. Yoksa bu gece benden işittiklerini söylerken yanaklarımı bir genç kız kızartısı bürürdü. Balkona abanıp da sıra şu güzel dizelere gelince sözlerin anlamını zerre kadar kavrayamamış gibi söyledi. Senden sevinç duyuyorsam da bu geceki buluşmamızdan hiç sevinçli değilim. Pek acele apansız pek birdenbire. Tıpkı şimşek gibi şimşek de öyledir ya. Çakıyor, derdemez sona erer. İyi geceler sevgilim. Bu sevgi tomurcuğu yazın olgunlaştıran nefesiyle bir dahaki buluşmamızda güzel bir çiçek olur belki de. Coşkulu oluşundan değildi bu. Gerçekten coşkulu olmak şöyle dursun iyice kendindeydi. Kötü bir sanat anlayışından ileri geliyordu bütün bunlar. Tam bir başarısızlığa uğramıştı. Salondaki balkondaki o okumamış sıradan seyirciler bile oyuna karşı ilgilerini yitirdiler. Kımıldanmaya, birbirleriyle konuşmaya, ıslık çalmaya başladılar. Yahudi yönetici giyinme odasının arkasında duruyordu. İleri doğru atılıp öfkeyle küfür etti. Oralı olmayan tek kişi kızın kendisiydi. İkinci perde sona erince bir ıslık fırtınasıdır koptu. Lord Henry koltuğundan kalktı, paltosunu giydi. Çok güzel kız ama Dorian iyi oynayamıyor, hadi gidelim. Delikanlı sert acı bir sesle ben sonuna dek seyredeceğim dedi. Gecenizi ziyan ettiğim için çok üzüldüm. İkinizden de özür dilerim. Basil, bence Sibyl hasta da ondan Dorian'cığım dedi. Başka bir gece geliriz. Dorian, keşke hasta olsaydı dedi. Bana öyle geliyor ki sinirli soğuk, başka bir şey değil. Baştan başa değişmiş, dün gece büyük bir sanatkardı, bu gece orta çapta sıradan bir oyuncu. Sevdiğin birinden böyle söz etme Dorian, sevgi sanattan daha üstün bir şeydir. Lord Henry, ikisi de taklidin başka başka biçimleridir o kadar diye düşüncesini belirtti. Hadi hadi gidelim, sen de artık kalma Dorian, kötü oyun görünce insanın keyfi kaçar. Ayrıca karının oyuncu olarak kalmasını istemezsin sanırım. Onun için Juliet'i tahta bir kukla gibi oynamış ne çıkar? Çok güzel kız, oyundan az anladığı gibi yaşayımdan da az anlıyorsa ne mutlu sana. Bizi çeken iki çeşit insan vardır, her şeyi bilenlerle hiçbir şeyi bilmeyenler. Bırak şu üzgün hali be oğlum. Genç kalmanın gizi hiçbir zaman can sıkıcı bir duyguya kapılmamaktır. Gel hep birlikte kulübe gidelim. Cigaralarımızı tüttürüp Sibyl Vane'in güzelliğine kadeh kaldıralım. Güzel kız, daha ne istiyorsun? Delikanlı, çekil eri diye haykırdı. Yalnız kalmak istiyorum. Sen de git Basil. Öf, anlamıyorsunuz, yüreğim parçalanıyor. Gözlerine sıcak yaşlar geldi, dudakları titredi. Locanın arkasına doğru atılarak ellerini yüzünü örttü, duvara kapandı. Lord Henry, gel gidelim Basil dedi. Sesinde tuhaf bir sevgi vardı. İki genç adam birlikte çekilip gittiler. Birkaç dakika sonra sahne ışıkları yandı, perde kalktı, üçüncü perde başladı. Dorian Gray yine yerine geçti oturdu, benzi solmuştu. Mağrur, ilgisiz bir tavrı vardı. Oyun uzayıp gidiyor, hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Seyircilerin yarısı o kaba ayakkabılarıyla yeri gümbürtete gümbürtete kahkahalarla güle güle kalktı gitti.